Ayrım 7. Amakı hayal. Hayalin derinliklerinde yolculuk. Filibeli Ahmet Hilmi. Sayfa 69. Kaf ve Anka. Rahman olan Allah arşı kapladı. Kur'an. 18 yaşında Hint padişahının oğluymuşum. Bir gün şehirde bir gürültü duyuldu. Herkes telaşa düşmüştü. Hatta saray halkı bile endişelenmişti. Meşhur bir alim ve bilge bir hekim olan Lalam'a bu telaş ve endişenin sebebini sordum. Durumu şöyle izah etti. Şehzadem, Hint ülkesine çoktan beri bir ejderha musallat oldu. Bu ejderha 7 başlı, 70 ayaklı, hiçbir savaş aletinin işlemediği acayip bir zırhla kaplı, ağzından ateş püsküren ve her dilden konuşan müthiş bir mahluk. Her 7 senede bir gelip bizlere bu kervan nereye gidiyor diye sorar. Bu soruya kimsenin aklı ermez. Hangi kervanı sorduğu belli değil. Bu soruyu 7 defa tekrar eder. Yedincide de cevap alamayınca 20 yaşında olan 7 delikanlı ve 7 bakire kız kendisine kurban olarak verilir. Onları afiyetle yutar. Sonra da 7 sene sonra tekrar geleceğim. Bu sorunun cevabını Kaf Dağı'ndaki Anka'dan öğrenebilirsiniz deyip gider. İşte vakit geldi. 7 yıl geçti. Ejderha bugün gelecek. Biz de istemeye istemeye kurayla 7 delikanlı ve 7 kız belirleyip ona vereceğiz. Lalam'ın söyledikleri karşısında şaşırdım. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istedim. Dedim ki, Lalacığım, acaba bu Kaf Dağı nerede? Anka'da kim? Şehzadem, Kaf Dağı hakkında birçok söylenti var. Yalnız hakikatini bilen ve bu dağı gören hiç kimseye rastlamadık. Kimlerine göre Kaf Dağı, dünyamızı çepeçevre kuşatan zümrütten bir dağ, kimlerine göre dünyanın tam ortasında semaya doğru uzanan büyük bir dağ. Fakat bu dağı kimin gördüğünü bilen yok. Oraya nereden gidilir, dünyanın neresindedir bunu kimse bilmiyor. Bazıları Kaf Dağı'nın varlığını inkar eder. Dünyada böyle bir dağ yok derler. Anka'ya da aynı gözle bakarlar. Kaf Dağı'nda yaşayan bir kuşmuş. Hem de öyle bir kuşmuş ki konuşur, milyonlarca seneden beri yaşar, hiç ölmezmiş. Alim kimselerin bile bilmediği şeyleri bilirmiş. Fakat onu ne gören ne de bilen var. Ejderha o gün gelip alışla geldiği üzere sorusunu sordu. Kimse cevap veremediği için kurbanlarını alıp gitti. Şehir büyük bir mateme gömüldü. Ben bu durumdan son derece müteessir oldum. Geceleri gözüme uyku girmemeye başladı. Sabahlara kadar Kaf Dağı'nı ve Anka'yı düşünüyordum. Sonunda kesin bir karar vererek babamın huzuruna çıktım. Memleketimizi ejderhadan kurtarmak için Kaf Dağı'nı aramaya çıkacağımı, Anka'yı bulup bu sorunun cevabını öğreneceğimi söyledim. Babam oldukça adil ve akıllı bir hükümdar olduğundan benim bu uğurda öleceğimi bilmesine rağmen buna engel olmadı. Bir görevi üstlenip onun uğrunda ölmek padişahlara ve oğullara yakışır bir durumdur. Haydi oğlum, hazırlıklarını tamamla. Ben de ne gerekiyorsa yapayım, dedi. Kararım halka duyurulunca minnet ve sevinçten sarayın eşiğini öpmeye, başarılı olmam için sabahlara kadar dua etmeye başladılar. Babam ne kadar alim varsa hepsini saraya topladı. Onlara kararımı bildirerek ne yöne gitmem gerektiğini sordu. Birçok görüş atıldı ortaya. Uzun tartışmalardan sonra yaşlı ve kamil bir hekim ortaya çıkarak, "Padişahım, böyle bir yolculuk kalabalık bir şekilde yapılmaz. Bir iki kişi kemerine koyacağı değerli mücevherlerle gerekirse sadaka toplayarak senelerce bu yolculuğa devam edebilir. Fakat bir sürü kalabalığın yabancı memleketlerde yiyip içmesi ve rahatça seyahat etmesi mümkün değildir. Öyleyse şehzademizin bu yolculuğa yanına birini alarak çıkması daha doğru olur. Ne tarafa gitmesi gerektiğini bilmiyoruz. Bu hususta doğru bir karar vermekten biz de aciziz. Yalnız bunun bir çaresi var. Himalaya dağlarının ötesinde inziva hayatı yaşanan bir yer biliyorum. Orada ilim sahibi, bizim bilmediğimiz pek çok şeyi bilen bir hekim oturmaktadır. Şehzademiz önce onun yanına gitsin. Ona hizmet edip onun sevgisini kazansın. Daha sonra da bu meçhul yeri ona sorsun. İhtimal ki talih yüzüne güler, dedi. Bu görüş herkes tarafından kabul edildi. Kısa bir süre sonra babam, vezirler, vekiller ve alimlerle vedalaşarak, halkın gözyaşları arasında Hindistan'ın kuzeyine doğru yola çıktım. Yanımda Lalam'ın oğlu Bahadır vardı. Kesime yük de hafif, pahada ağır bir sürü mücevher almıştım. Fakir bir kılıkta yolculuk ediyorduk. Başlangıçta çok sıkıntı çektik. Fakat zamanla buna alıştık ve Himalaya'nın karlı tepelerini aştık. Uzun bir yolculuktan sonra inziva hayatı yaşayan adamın yerini bulduk. Huzuruna gidip isteğimi kendisine söyledim, durumumu izah ettim. Elini ak sakalına uzatarak düşünmeye başladı. Sonunda dedi ki: "Evladım, pek çok şey bilirsek de Kaf Dağı'nın yerini bilmeyiz. Yalnız buradan 7 aylık bir uzaklıkta Miset şehri harabeleri vardır. Orada bir kuyu vardır. Ağzı çok değerli bir taş kapakla kapalıdır. Bu kapak bazen bilinmeyen sebeple açılır. Gidip kuyunun başında bekle. Eğer kısmetin var da kapak açılırsa bir iple kuyuya in. Orada bir delik göreceksin. Onu takip ederek yürü. İleride bir meydan çıkacak karşına. Meydanın ortasında bir saray vardır. Saraya gir. Gördüğün şeylere hiç iltifat etme. Ne dur, ne dinlen, ne de kork. Üst katta mermer bir dolap içinde küçük bir sandık bulacaksın. Onu alıp kuyuya dön. Eğer kapak açıksa iple dışarı çık ve sandığın içindeki levhayı oku. İp ve gerekli malzemeleri ayarladıktan sonra hekimin elini öpüp duasını aldım ve yola koyulduk. Sora sora sonunda Miset harabelerini bulduk. Aradığımız kuyunun başına oturduk. Bahadır'a gerekli talimatı verdim. Nihayet oraya gelişimizin 40. gününde kapak açılmaya başladı. Hiç zaman kaybetmeden Bahadır'la vedalaşıp kendimi iple kuyuya sarkıttım. Ayaklarımın yere değmesiyle ipi belimden çözüp deliği aramaya başladım ve buldum. Bir dakikalık bir tereddütten sonra içine girerek yürümeye başladım. İnsanın içine hoşluk veren bir bahçenin ortasında altından yapılmış bir saray gördüm. Hemen kapısından içeri girip yüzlerce odasında ne var ne yok diye merak edip araştırmaksızın doğruca üst kata çıktım. Odayı buldum. Dolaptan sandığı çıkardım. Azami hızla kuyuya döndüm. Kapak yavaş yavaş kapanıyordu. Bahadır avazı çıktığı kadar bağırıp çağırmakta, kapağın kapanmak üzere olduğunu haykırmaktaydı. Hemen ipi belime bağlayarak Bahadır'a ipi çekmesini söyledim. Sonunda dışarı çıktım. Birbirimizle kucaklaştıktan sonra sandığı açmak için uğraştık. Bin bir güçlükle sandığı açmayı başardık. İçinde çelik bir levha vardı. Üzerinde iki gazel yazılıydı. Sırrımdan bana hitap. Matla-ı şems-i hüviyet, menşe-i ekvan benim. Menba-ı manayı kesret, mahzen-i ebdan benim. Ben oyum ki kendi emrimden yarattım alemi. Hep şuunumdur bu mevcut, dehr-i bipayan benim. Ben oyum ki la mekanım, la zamanım, la kuyut. Her zamandan, her mekandan münceli imkan benim. Arş benim, kürsi benim, asmanı seba benim. Madde-i cevheri, unsur, camidü hayvan benim. Nuri mahzun, sırrı mutlak, noktayı ıtlakı nan. Hem ruhum, hem melaik, Adem'im, insan benim. Ben o zatı mutlakım ki, vasf-ı fiilimle ayan, ey halik-i zişan benim, Rahman benim. Hakikat güneşinin doğduğu, kainatın çıktığı yer benim. Çokluğun kaynağı, bedenlerin hazinesi benim. Ben o varlığım ki, alemi kendi emrimden yarattım. Bu varlıkların hepsi benim çeşitli durumlarımdır. Sonsuz zaman da benim. Ben o varlığım ki, ne mekanım, ne zamanım vardır. Hiçbir kayıt altında da değilim. Fakat her zaman, her yerde ola gelen şeyler yine benim. Arş benim, kürsü benim, 7 kat gök benim. Madde, cevher, unsur, cansız, canlı, her şey benim. Ben sırf nurum, mutlak sır, nuna konulan noktayım. Ben hem ruhum, hem melekler, Adem, insan benim. Ben hem sıfatları, hem de işleriyle besbelli olan mutlak zatım. Ey hak yolcusu, şan ve azamet sahibi olan Halik ve Rahman benim. Benden sırrıma cevap. Ben oyum ki, ben dedikçe maksadımdır kudretin. Ben oyum ki benliğimden zahir olmuş vahdetin. Farz edersen benliğim senden cudadır ey vücut. Vehmi mahzım hiç vücudu var mı mağdumiyetin? Bir fakirim ki neyim varsa senindir, bense hiç. Fakr-ı fahri eldedir ferman-ı vahdeniyetin. Arş-ı kürsü, arzu eflak hep senin emrinle var. Suh ve ekvan, desti takdirinle mektup ayetin. Sen o zatı bir nişansın, la mekansın, bir zaman. Her ne varsa fül efsafın, kemali kudretin. Sen o mevcutsun ki, senden bir değer yok münceyle. Her vücuda oldu kayyum, sırrı mevcudiyetin. Ben öyle bir varlığım ki, ben dediğim zaman, bundan kastettiğim senin kudretindir. Ben öyle bir varlığım ki, senin vahdetin benim benliğimde ortaya çıkmıştır. Ey yegane varlık! Benliğimi senden ayrı olarak düşünecek olursam, bu sırf kuruntudan ibaret bir şey olur. Çünkü yok olanın vücudu olmaz. Ben öyle bir fakirim ki, neyim varsa hepsi senindir. Ben yalnızca bir hiçim. Fakr-ı fahri, gönüllü yoksulluk, senin tekliğine en büyük delildir. Arş, kürsü, yeryüzü, gökler senin emrinle var olmuştur. Kainatın sayfaları senin varlığına ve birliğine delil olup senin kudret elinle yazılmıştır. Var olan her şey senin işlerindir, sıfatlarındır. Kudretinin sonsuzluğunu gösteren delillerdir. Sen öyle bir varlıksın ki, senden başka görülen hiçbir şey yoktur. Her yerde kudretinin eseri görülür. Senin varlığının sırrı, kainatın temelidir. Her şey senin varlığınla vardır. Bu iki gazelden hiçbir şey anlamamıştım. Üstelik bunlarda Kaf Dağı'na dair bir tek harf bile yoktu. Bu durum karşısında büyük bir üzüntüye düştüm. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nihayet Bahadır'la uzun uzun konuştuktan sonra doğuya doğru gitmeye ve uğradığımız yerde Kaf Dağı'nı sormaya karar verdik. 2 sene kadar çeşitli milletler arasında dolaşıp yüzlerce beldeye uğradık. Fakat Kaf Dağı hakkında sağlıklı bir belge edinemedik. Bir gün büyük bir şehre vardık. Bir eve misafir olduk. Birkaç gün sonra tellalların şehrin sokaklarında dolaşarak şöyle bağırdıklarını duydum. Ey ahali! Her kim milset harabelerindeki kuyuda saklı bulunan levhayı getirip alemlerin reisine verirse karşılık olarak kendisine üzerinde büyük bir sır yazılı çok önemli bir levha verilecektir. Bu durum dikkatimizi çekmişti. Levha yanımızdaydı. Zaten onların bir faydasını görmemiş, onlardan hiçbir şey anlamamıştık. Bunun üzerine alimlerin reisinin huzuruna gidip aranan levhanın yanımda olduğunu söyledim. Sevincinden burnum boynuma sarıldı. Bendeki levhayı alıp diğerini bana verdi. Onda da şöyle bir şiir yazılıydı. Alemde meşhut olan bu devran, tekamül içindir kemale doğru. Her nokta cevval, her zerre raksan, uçup giderler misale doğru. Ekvan, insan koşup giderler, tutunmaz kapılmaz hayale doğru. İnsan isen gel matlubu anla, yorulma, gitme celale doğru. Ufku ezelde doğan bir güneş, gider mi acep zevale doğru? İfate etme kıymetli vakti. Çevir yüzünü cemale doğru. Alemde görülen bu hareket, kemale ulaşıp olgunlaşmak içindir. Her nokta ve zerre hareket etmekte olup, hepsi yaratıcısına kavuşmak için uçarak gitmektedir. Kainat ve insan belirsiz bir hayale doğru koşup gitmektedir. Eğer insan isen, gel arzu edilmeye değer olan şeyin ne olduğunu anla da anlat. Allah'ın gazabına sebep olacak yolda yorulma. Ezel ufkunda doğan bir güneş acaba batıp kaybolur mu? Değerli vaktini boşa harcama. Yüzünü Hak Teâlâ'nın cemaline çevir. Bu şiiri okuyunca hayrete düşüp meraklandım. Alemlerin reisine yolculuğumun sebebini anlattım. O da hayrete düştü ve dedi ki, çok tuhaf, ben de bu levhayı Nezara harabelerindeki bir kuyudan çıkarmıştım. Fakat manasını anlamadığım için istediğim şeye ulaşamadım. Yıllarca seyahat ettim. Sonunda Serendip adasındaki Adem tepesinde dünyadan el etek çekmiş bir adama rastladım. Bana, Milset harabelerindeki levhayı ele geçirirsen istediğine ulaşırsın dedi. Yıllarca bu harabeyi aradım ama bulamadım. Sonunda büyük bir ümitsizliğe düşerek memleketime döndüm. Her yıl tellallar vasıtasıyla bu levhayı aramayı adet haline getirdim. Nihayet senin aracılığınla elime geçirmeye muvaffak oldum. Fakat ne yazık ki bu levhalarla da problemimi çözemiyorum. Peki ya sen? Ben de aynı durumdayım. Beraberce Serendip'e gidip Adem tepesindeki o adamı bulmaya ve elimizdeki levhaları ona göstermeye karar verdik. Eğer uzun bir yolculuktan sonra Adem tepesine varıp adamı bulduk. Elimizdeki levhaları ona verdik. Biraz düşünceli, biraz da şaşkın bir tavırla dedi ki, demek ki tevfik olmasa tarif bir işe yaramıyor. Bana dönerek, ey soruyu soran, birinci levhadaki şiir Kaf Dağı'nı ve Anka'yı bildiriyor. İkinci levhadaki şiir ise ejderhanın sorusunun cevabını içermekte. Bize sonsuz gibi görünen bu dünya, bu varlık kervanı, bu yıldızlar, bu güneşler, bu alemler sınırsız bir boşlukta, Rahman olan arşın, Allah'ın arşının içinde, yeri ve mahiyeti bilinmeyen eşsiz bir sırra, aşk nuruna doğru uçup gidiyor. Bu yol, bu durdurak bilmeyen hareket ezeli ve ebedidir. Böylece reisin problemi de halloldu. Elini öpüp sevinçli bir şekilde memleketlerimize gitmek üzere yola çıktık. Yolun yarısında reisle vedalaşıp ayrıldım. Bahadır ve ben 3 ay sonra şehrimize ulaştık. Şehre gelişimiz ejderhanın geleceği günün bir gün öncesine rastladı. Babam yaşlanmıştı. Halk büyük bir üzüntü içinde ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bahadır 7 yıl süren bu yolculukta çok değişmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bahadır'ı babama gönderip ejderhanın sorularını cevaplayacak bir derviş geldi. Sabahleyin bütün halk şehir dışına çıksın, şenlik hazırlıkları yapılsın, şeklinde bir haber yolladım. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Alimleri ve vezirleri toplayarak onlarla konuşmuş ve ertesi gün şehir dışına çıkılmaya karar verilmişti. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte halk kalabalıklar halinde şehir dışına çıkmaya başladı. Ben de Bahadır'ı yanıma alarak padişahın huzuruna çıktım. Bana çok büyük izzet-i ikramda bulundular. Babam ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Derken korkunç ejderha göründü. Halkın toplanmış olduğunu görünce şaşırdı. Vay vay, benimle savaşmayı mı düşünüyorsunuz yoksa? Ağzımdan çıkaracağım küçücük bir ateşle hepinizi kül ederim diye bağırdı. Ejderhaya gönderilen bir elçi, burada toplanmaktaki amacın savaş olmadığını, soruya cevap verecek bir adamın ortaya çıktığını bildirdi. Ejderha, "Yollayın bakalım o adamı bana," dedi. O sırada ben yerimden kalkıp ejderhanın karşısına oturdum. "Ey insanoğlu, eğer soruma cevap veremezsen seni yerim. Ayrıca 7'şer değil, 70'er erkek ve kızı kurban ederim. İyice bilesin," dedi. Bu durum padişaha bildirildi. Padişah biraz tereddüt ettikten sonra kendisine garanti vermem üzerine buna razı oldu. Ve ejderha klasik sorusunu sordu. Bu kervan nereye gidiyor? Herkesin ruhu adeta bedeninden çıkmış, iki dudağım arasındaki çıkacak söze doğru uçmaya başlamıştı. Ey beyinsiz ifrit! Olgunlaşmaya ihtiyaç duyan bu kainat, her daim yürümeye mahkum bu kervan, hayal bile edilemeyecek eşsiz bir sırra, her şeyi kendine çeken ve Hakk'ın cemaline, nuruna doğru gitmektedir efendim. Ejderha bu cevabı işittiği zaman akıllara durgunluk veren korkunç bir nara atarak silkindi. O sırada 15-16 yaşında melek yüzlü bir kız şekline döndü. Bu durum karşısında herkes son derece şaşırdı. Kız yanıma gelerek bana dedi ki, ben Allah'ın kudretiyle yaratılmış yaratıkların en güzeliyim ve her zaman 16 yaşındayım. Yalnız kaderin cilvesiyle ejderha oldum. Bu yüzden kurtuluşum sorduğum soruya cevap verilmesine bağlıydı. Siz bu sorunun cevabını verdiniz. Böylece beni o çirkin görüntüden birçok insanı da benim şehrimden kurtardınız. Artık sizin cariyenizim. Size hizmet etmek benim için büyük bir mutluluktur efendim. Herkes sevincinden göklere uçuyordu. Askerler halka susmalarını söyledi. Ve padişah konuşmaya başladı. Sevgili halkım, bu fazıl ve kamil delikanlı sizleri büyük bir dertten kurtardı. Size daha fazla hizmetlerde bulunacağına eminim. Saltanat yükünü şimdiye kadar taşımamın sebebi, yerime geçmeye layık birini bulamamamdı. Bildiğiniz gibi zavallı oğlumu da kaybettim. Bu asil genci bize Allah gönderdi. Onun aracılığıyla sizi kurtardı. Ben de yerimi ona bırakıyorum. Allah tacını ve tahtını ona mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı, kucakladı. Sonunda dayanamadım ve ellerine sarılarak, babacığım, oğlunu tanıyamadın mı dedim. Babam bir sevinç çığlığı atarak bayıldı. Herkes benim kendi kaderimi kurtarmak için yolculuğa çıkan şehzade olduğumu anladı. Halkın sevinci doruk noktasına çıkmıştı. Herkes birbirini kucaklayıp tebrik ediyordu. İfrit kılığından kurtulmuş olan peri kızıyla evlendim. Bizim düğünümüzle ejderha için ayrılmış 7 erkek 7 kızın düğünleri birlikte yapıldı. Babam inzivaya çekildi. Ben de Bahadır'ı vezir tayin ederek memleketi idare etmeye başladım. Bir cuma günü atla gezintiye çıkmıştım. Nasıl olduysa atın ayağı sürçtü. Ben de yere düştüm ve uyandım. 7. ayrımın sonu. Sayfa 78.